Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 13 Ekim Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri İkbal Kırlı Doğa, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte yaptığımız üçüncü programı gerçekleştireceğiz. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun 50. akademik yılı vesilesiyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine sohbetimiz, geçtiğimiz iki hafta da sohbeti gerçekleştirdik. Şimdi de bugünkü programımızda üçüncü programı gerçekleştireceğiz. Evet, ve nerede kaldığımızı falan Nuray Hoca'ya sorarak ilerleyeceğiz, ama ondan önce ben Elvan'a söz vermek istiyorum. Elvan'da çünkü iki tane bilgi var. Evet Elvan.
Evet, herkese merhabalar tekrardan. Bugün 13 Ekim. 13 Ekim biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1989 yılında aldığı bir kararla Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü. Bugün esasında afet risklerinin azaltılması konusunda dünyada geniş bir farkındalık yaratmak için kutlanıyor. Ve bu konuda bir takım çalışmalar da yapılıyor. Her sene bugünün bir teması belirleniyor. Bu seneki tema, Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü'nün bu yılki teması, gelişmekte olan ülkeler için afet risklerini ve afet kayıtlarını azaltmak için uluslararası işbirliği olarak belirlendi. Bu konuda işte gerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, gerekse de konudaki uzman kişiler, yetkili kişiler tarafından çeşitli bilgilendirmeler yapıldı, çeşitli konuşmalar yapıldı. Bu konunun gündeme gelmesi esasında oldukça önemli. Çünkü gerek Sendai Çerçeve Anlaşması'nda, gerekse de 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nda gelişmekte olan ülkelerin afet risklerinin azaltılması konusunda desteğe ihtiyacı olduğu zaten belirlenmişti. Bu konuda bir takım hedefler de konulmuştu. Bu hedeflere bir kez daha hatırlatmak, bir kez daha bu konuda kamuoyunun ilgisini ve farkındalığını arttırmak amaçlanıyor. Tabii bu senenin, hatta geçtiğimiz iki senenin diyeyim artık, bir önemli konusu bu ayrıca COVID-19 aşılamasıyla bağlantılı olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerin önemli bölümü COVID-19 aşısına ulaşma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Esasında baktığımızda dünyada bugüne kadar uygulanan COVID-19 aşısının %85'i 10-12 ülke, aralarında Türkiye'de var bu ülkelerin, 10-12 ülke içinde uygulandı. Yani geri kalan 217 eksi 10 dersek 200 civarında ülkedeki bu COVID-19 aşı uygulamaları ancak toplam uygulamaların %15'i kadar. Bu konuda çok ciddi de bir sakınca olduğunu uzmanlar belirtiyorlar. Hatta bir şeyle şöyle bir alıntı yapacağım. IMF'nin baş ekonomistlerinden birisinin bir lafı var. Eğer diyor pandemi her yerde sonlanmadıkça hiçbir yerde sonlanmış olmayacaktır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde aşılamanın yapılabilmesi ve bunun da tabii ki dışarıdan gelecek desteklerle de mümkün olabilecek bu. Bir kez daha kendi önemini gösteriyor. O anlamda bu yıl Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü'nün teması gelişmekte olan ülkeler için afet riskleri ve afet kayıplarını azaltmak için uluslararası işbirliği olarak belirlendi. Çok önemli. Gerek iklim değişikliği, gerek COVID-19 aşı dağılımı, gerekse iklim değişikliği içerisinde sadece mitigasyon değil, yani sera gazlarının azaltımı değil, adaptasyon önlemlerinin alınması da önemli. Bu konularda gelişmekte olan ülkelerde, en az gelişmiş ülkeler diye tanımlanan ülkelerde çok büyük kaynak yetersizlikleri var. Bunun hem de sadece kaynak, mali kaynaklar değil, teknolojik kaynaklar, insan kaynakları da bunun içerisinde. Bu anlamda bu ülkelere ciddi destek verilmesi gerekiyor. Bu nedenle de bugünün teması bu seçilmiş durumda. Diğer bir konuda dün öğlen saatlerinde Girit'te bir 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremle ilgili esasında çok bir ciddi hasar ve can kaybı bilgisi yok. Bu sevindirici. Zaten uzun bir süredir Girit'in o bölümünde arka arkaya deprem fırtınası diye nitelendirebileceğimiz depremler oluyor. Dünkü bunların içerisinde birazcık daha magnitüt olarak daha yüksek olan bir depremde. Evet, bunlar kısaca notlarım. Ben burada sözü sana bırakıyorum Gürhan.
Elvan çok teşekkürler, sağ ol ve hemen Nuray Hocam kaldığımız yerden devam edelim lütfen.
Evet, geçen hafta 1997 deprem yönetmeliği hazırlıklarını etraflıca gözden geçirmiştik. Bu önemli bir aşamaydı çünkü deprem mühendisliğinin Türkiye'deki uygulaması açısından. Şimdi bu programa ondan sonraki meydana gelen gelişmelerle başlamak istiyorum. Şimdi belirtmek istediğim önemli bir konu. Deprem tasarımına, yani depreme karşı, depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda 1990'ların başından başlayarak gelişen ve giderek 90'larda 2000'li yılların başında hız kazanan, ağırlık kazanan bir takım çalışmalar var. Bunları hazırlayan bir takım bilimsel çalışmaları takiben bu tasarım konseptini değiştiren ve daha gerçekçi hale getiren, yani binaların, yapıların deprem sırasındaki davranışlarını daha iyi idealize eden, daha iyi temsil eden hesap analiz yöntemleri geliştirilmeye başlandı. Buna nereden ihtiyaç duyuldu? Biraz tabii bütün olaylarda olduğu gibi bu gelişmelerin kaynağı biraz da o dönemde, yani 1980'lerin sonuyla 90'larda meydana gelen birkaç büyük deprem bunu biraz tetikledi diyebiliriz. Çok ilginç, 3 tane depremden söz edeceğim. 17 Ekim 1989 Loma Prieta depremi. Loma Prieta depremi Kaliforniya'da, Kuzey Kaliforniya'da San Francisco şehrine çok yakın bir noktada meydana geldi. San Andreas fayı üzerinde ve özellikle San Francisco ve çevresinde önemli hasara yol açtı. Altyapı tesisleri büyük hasar gördü. Çok önemli bir viyadük, bir üst yol resmen çöktü. Orada bir sürü can kaybı oldu. Yani trafik yürürken, çünkü akşam, yanılmıyorsam akşamüstü saat 5 civarında olan bir deprem bu. Yangınlar çıktı. Amerika'da biliyorsunuz ahşap konut inşaatı yaygındır. vesaire. Çok fazla insan ölmedi ama hasar büyük oldu ve bundan birkaç yıl sonra, yani 5 yıl sonra, bu kez Güney Kaliforniya'da, Los Angeles civarında, Northridge denilen bölgede büyük bir deprem oldu. Ve ilginç tarafı bu da yine ayın 17'sinde, 17 Ocak'ta. Bakın 17'lerde bir terslik var herhalde, bunu yıldız falcıları belki yorumlamışlardır. 17 Ekim'de Loma Prieta oldu, 17 Ocak'ta Northridge oldu. Bir yıl sonra tam aynı gün 17 Ocak'ta 95'te Kobe oldu ve nihayet 1999'da 17 Ağustos'ta Kocaeli depremi oldu.
Başka hocam, çok polemik çıkartacaksınız bu konuda. Evet. 4 gün var 17'sine, yani ona göre.
4 tane deprem var yani son bir 10 sene içinde olan. Evet. Bazı kişiler biliyorsunuz böyle şeylere meraklıdırlar. Onu anlatayım dedim. Şimdi Northridge depreminde de önemli hasarlar meydana geldi. Ve biraz önce belirttiğim gibi tam bir sene sonra 1995'te Kobe'de çok büyük bir deprem oldu. Kobe Japonya'nın önemli şehirlerinden biri, aslında bir ihracat kenti, büyük bir liman kenti. Japonya'nın ihracatının büyük bir kısmı oradan yapılıyor. Bu deprem benim açımdan da önemli, çünkü biz Mustafa Erdik arkadaşımla sanırım 10-12 gün sonra Kobe'ye gittik. Ve oradaki felaketi gördük. Yani hakikaten çok yaygın bir hasar vardı. Her türlü yapıda, özellikle liman tesisleri, ki dediğim gibi yani Japonya'nın en önemli liman tesisleri, ihracat merkezi tamamen tahrip olmuştu. Ve onu da hani bu vesileyle bir hatıra olarak hatırlatayım. Biz Mustafa'yla döndükten sonra 2 ay sıkı çalıştık. Orada çok doküman ve bilgi toplamıştık tabii. Resimler çekmiştik vesaire. Küçük bir kitap yazdık. Yani bir rapor ama ne Nisan ayında bitirdik. Dünyada daha pek Kobe ile ilgili yayınlar çıkmamıştı. Yani hiçbir yerde. Biz onu hemen yayınladık. Ama Türkçe olarak yayınladık. Hatta o zaman rektör olan, Allah selamet versin, Üstün Ergüder'in desteğiyle hemen Boğaziçi Üniversitesi yayınları onu yayınladı. 250 adet basıldı o zaman. Şimdi sanıyorum şeyi bitti. Mevcudu bitti. Ama güzel bir kitaptı. Onu okuyanlar şey yapmışlardır. Yani biz de çok uğraşmıştık. Ama hakikaten çok dersler çıkarılacak bir şeydi ve geçen gün bir vesileyle bu konuyu bir arkadaşımla konuşurken, kitabı okuyan bir arkadaşım şunu söyledi. O kitabı okuduktan sonra bizim çok büyük, gözümüzde büyüttüğümüz Japonların da hani deprem konusunda o denli büyük olmadığını anladık hocam dedi. Hakikaten orada yapılan müthiş dizayn hataları, mühendislik hataları, tabii epey bir zaman geçti, 25-26 yıl oldu, ama yani bu da önemlidir, bizim için de çok ilginç olmuştur, bu önemli bir gelişme. Şimdi bu depremler tabii çok etki yarattı dünyanın her tarafında. Bilhassa şunu söyleyeyim, tabii Amerika şeyin bu orijinal deprem mühendisliği çalışmaları genellikle Kaliforniya'dan başlar. Yani dünyada bu işin merkezi Kaliforniya'dır. Kaliforniya'daki üniversiteler artı Kaliforniya'daki mühendislik kuruluşları. Bunlar da çok üniversitelerle çok sıkı işbirliği yaparlar. Ve tabii en büyük şeylerden biri de hükümetin, yani kamunun bunları desteklemesi, bu araştırmaları desteklemesi, gerek FEMA vasıtasıyla, gerek işte orada kurdukları Applied Technology Council diye Uygulamalı Teknoloji Konseyi diye bir çok başarılı, hala çalışan çok başarılı bir şey var. Bunun gibi kuruluşlarla özellikle bu Amerika'daki 89 ve 94 depremlerin ışığında şunu düşünmeye başladılar. Ya biz hep yeni binaların nasıl dizayn edileceğini, nasıl depreme dayanıklı yapılacağını şey yapıyoruz ama bu depremler mesela San Francisco'da büyük bir deprem tekrar bekleniyor. Yani mesela bu biraz önce belirttim, Loma Prieta depremi hasar meydana getirdi şeydi ama lokal bir hasardı daha ziyade San Francisco'da. Ama tam 100 yıl önce, 100 yıl kadar önce 1906'da muazzam bir deprem olmuştu. Ve muazzam bütün San Francisco yanmıştı o zaman yangınlardan. Ama şimdi bilim adamları bu konuda çalışan San Francisco ve civarında aslında çok büyük bir depremi uzun süredir bekliyorlar. Biz nasıl İstanbul için bekliyorsak. Ve şimdi şunu düşünmeye başladılar. Bu depremler, böyle büyük depremler oluyor ve bu depremler işin ilginç tarafı kırsal deprem değil. Bu sözünü ettiğim 3 depremde şehir merkezlerini vuran depremler olduğu için kentlerde ve altyapıda önemli hasara yol açtı. Biz peki mevcut altyapımızı ve mevcut binalarımızı nasıl değerlendireceğiz? Biz çünkü o zamana kadar hep yeni yapı, yeni bina, yeni altyapının nasıl yapılacağına yoğunlaşmıştık. Anlaşıldı ki bizim yaklaşımlarımız, yani teorik çalışmalarımız ve yaklaşımlarımız bu mevcut binaları objektif olarak değerlendirmek için yeterli değil. Ve aslında bu düşünce tabii birden çıkmadı. Yani 1980'lerde başlamıştı ama bu depremler bu kavram değişikliği çabasını geliştirdi ve performansa göre tasarım veya performansa dayalı tasarım başlığı altında biraz daha sofistike ama ayağı yere basan bir takım yöntemler geliştirildi. Bunlara benim de meslek hayatımda çok önemli yer tutan konular bunlar. Bundan sonraki çalışmalarım ve uygulamaya yansıması açısından. Tabii bu bilimdeki gelişmeye paralel olarak gelişen bir sonuç. Hatta şunu da söylerim, geçen haftalarda da belirttik. Bilgisayarların gelişmesi tabii çok önemli. Çünkü bu performansa göre tasarım konsepti içinde binaların davranışını, gerçek davranışını, yani hasar gören bir binayı veya hasar görebilecek bir binayı da modellemek ve hasarın gerçek birebir simülasyonunu yapmak gibi bir iddia var. Daha önce bunu yapamıyorduk daha doğrusu, biraz da bilgisayarların ve hesap imkanlarımızın azlığı yüzünden. Şimdi yavaş yavaş yapabilir duruma gelmiş idik o tarihte ve Amerikalılar hakikaten çok akıllıca bu kavramı mühendislik camiasına sokabilmek için, mühendislik uygulamalarına oldukça pratik yöntemler de geliştirmeye başladılar. İşte bunu büyük ölçüde üniversite sanayi işbirliğine, yani Kaliforniya'daki o mühendislik camiasının çok aktif katkısı vardır burada. Ve bu yöntemler 1990'lar boyunca çok hızlı bir biçimde geliştirildi. Bu tabii bizim de gözümüz hep Kaliforniya'da, hep Amerika'da yeni yayınlar bakımından. Tabii bizim de çok ilgimizi çekti. Benim esasen teorik olarak da ilgi duyduğum kişisel olarak bir konuydu. Hemen bu konuda çalışmaya başladık. Hatta ben herhalde Türkiye'de ilk defa o konuda ders açtım Kandilli'de. Yani yıl 1996'dır. Ondan sonra da zaten verdiğim master tezlerinin pek çoğunu ve doktora tezlerinde hep bu konsepti esas alan çalışmalar yaptık. Çünkü bunlar dediğim gibi bu yeni ve daha aynı zamanda istikbale yönelik çalışmalar. İşin enteresan tarafı tabii Amerikalıların biraz önce belirttiğim gibi pratik yöntemleri öyle gelişti ki bunlar zaten o zaman da görülüyordu. Bunlar kısa bir süre sonra herhalde şartnamelere de yansıyacaktı ve böylece özellikle mevcut binaların, mevcut yapıların değerlendirilmesi ve icabında güçlendirilmesi için çok rasyonel, daha önceki hesap yöntemleriyle gerçekçi bir biçimde yapamadığımız işleri yapar duruma geldik. Buna ben devrim diyorum. Yani kuvvete dayalı bir tasarımdan, yani zorlamaya dayalı bir tasarımdan, deprem kuvvetinden hep bahsederdik. Şimdi depremde bina nasıl şekil değiştiriyor, ona döndük. Dolayısıyla kuvvete veya dayanıma göre tasarım konseptinden deformasyona veya şekil değiştirmeye göre tasarım konseptine geçtik. Bu hakikaten bir devrim, kavramsal bir devrim. Yani hepimiz böyle düşünmeye başladık. Bu çok çok önemli bir şeydir inşaat mühendisliğinde ve deprem mühendisliğinde. Ve bu konuda çalışmalar ben de başladım dediğim gibi. Hatta bu alanda hemen bir takım yayınlar da yaptım. Bunların içinde bir yöntem geliştirdim. Pratik yöntemlerin biraz daha gelişmişini geliştirdim ve 2003 yılında yayınladım. Bu yöntem oldukça ses getirdi. Hala referans alır. Bu ondan sonra bu konuda yapılan bütün çalışmalarda hemen hemen atıf verilen bir yayın oldu. Ondan sonra da hep çalıştım. Hatta hala çalışıyorum bu konuda. Yani tabii son zamanlarda artık yaşlılığım dolayısıyla biraz yavaşlattım çalışmaları ama hala kafamda ve hatta çalıştığım bir takım makale çalışmalarım var.
Estağfurullah. Rica ederim.
Elvan'ın bir sorusu var hocam.
Tabii.
Hocam şimdi dediniz ki kuvveti esas alan tasarım çalışmalarından biz binanın performansına, deprem kuvvetleri altında nasıl davrandığına dayanan bir başka yönteme geçtik. Şimdi evet. Bu iki yöntem arasında mühendislik ekonomisi açısından da bir fark oluşuyor muydu? Yani söz konusu olan deprem kuvvetlerini kuvvete dayalı bir şeyle çözümlemeye çalışsak, tasarlamaya çalışsak hani daha fazla malzeme, daha fazla daha evet. Tanımlayacağım bilmiyorum. Kuvvetli bina yapmak mı gerekiyor?
Kesit. Daha büyük kesitler.
Kesitler büyüyor değil mi?
Şimdi tabii yani bu bir avantajı önemli. Da var. Bu çok önemli bir hani maliyet bakımından bir fark var mı? Bir de yapılan işin hassasiyeti de önemli tabii. Yani maliyet açısından değerlendirirsek aslında biz tradisyonel olarak yani bu 1900'lerin başında çıkmıştır ilk analiz yöntemleri, ilk şartnameleri İtalya'da Messina depreminden sonra İtalyanlar ilk şartnameyi hazırladılar. O zaman Amerika'da falan daha şartname yok. Yani Japonya'da bir takım kamprik şeyler var. İlk rasyonel bu hesap şeyini İtalyanlar koymuştur ortaya. Ondan sonra bütün dünya yavaş yavaş Türkiye'de dahil, Türkiye 1940'lardan itibaren o da devreye girmiştir. Türkiye'de de şartnameler sırayla yazılmıştır, uygulanmıştır. Hepsi o zamana kadar bu kuvvet bazlıydı. Yani çünkü ve bir takım kabullere dayanıyordu ister istemez. Biz bir binanın küçük depremde değil, büyük depremde hasar göreceğini biliyoruz. Bunu hep de söylüyoruz. Hasar görünce bina değişiyor, binanın özellikleri değişiyor. Ama yıkılmaması lazım binanın. En büyük şey o, çünkü yıkılırsa can kaybı meydana gelir. Bizim en önemli şeyimiz odur. Tabii malı da koruyacağız ama çok çok büyük bir deprem olduğunda artık orada mala değil cana daha birinci planda önem veriyoruz. Bu deprem mühendisinde ana prensiptir. E peki o zaman bina o durumda çok büyük şekil değiştirmeler yapmış aslında. Biz bunların hiçbirisini dikkate almıyoruz. Sadece binaya gelecek kuvveti dikkate alıyoruz. Ve binanın doğrusal elastikmiş gibi davrandığını varsayıyoruz fiktif olarak. Yani bu kabuller çok. Ama tabii şu oldu, söylemek zorundayım. Şimdi dediğim gibi bu neredeyse 100 yıllık bir deneyim de bu yöntemler, bu uygulamalar gelişti. Tabii bu kuvvete dayalı yönetmelikler de zaman içinde gelişti. Kabullerin sayısı azaltıldı, rafine edildi ama hala ana prensipte kabuller var. Şimdi performansa göre tasarımda biz binanın o büyük depremde şekil değiştirmesini de dikkate alıyoruz. Tabii biraz zorlaşıyor iş, karmaşıklaşıyor. İşte o yüzden zaten bilgisayarların burada önemi, gelişmesinin önemi ortaya çıkıyor. Şöyle tabii biz daha gerçekçi ve daha doğru bir hesap yapmaya başladık. Çoğu zaman da daha ekonomik de oluyor. Ama her zaman olmayabilir. Çünkü bazen bakıyoruz bizim kuvvet yöntemiyle yaptığımız şey bütün gelişmelere rağmen orada bir takım problemler ortaya çıkıyor. Performansa göre aynı binayı tahkik ettiğimizde. Anlatabiliyor muyum? Yani dayanıma göre tasarım bütün 100 yıl boyunca gelişmelere rağmen konsept olarak bir yerde tıkanıyor. Anlatabiliyor muyum? Gerçek davranışı göremiyoruz. En önemlisi mühendis, uygulayan mühendis bazı şeyleri ezbere yapıyor. Yani en önemlisi o. Benim kanaatimce o. Ne diye? Şartname böyle yapıyor diye yapıyor. Tamam. Şartnameye uymak zorundasın. Ama bunu niye yapıyorsun? Nereden çıktı bu? O konuda tabii Türkiye'de bir de şunu söyleyeyim. Yakın zamana kadar bu konuda üniversite eğitiminde de büyük eksiklerimiz vardı. Mühendislik eğitiminde yani mesleki eğitimde de büyük eksiklerimiz vardı. İşte biz bunları 1997 yönetmeliği vasıtasıyla, vesilesiyle geçen hafta da ifade ettim. Yavaş yavaş gidermeye çalıştık. Bugün çok şükür çok daha iyiyiz ama tabii alacak çok daha fazla yolumuz var. Sonuç olarak sorunuz çok ilginçti ama dediğim gibi şey bakımından iyi uygulanırsa performansa dayalı tasarım daha ekonomik sonuçlar verir. Ama ekonomi kadar daha gerçekçi sonuçlar verir. Önemli olan bu. Bir de tabii şunu söyleyeyim. Zaten bu ihtiyaç gelişmenin 90'larda ortaya çıkması mevcut binaları değerlendirirken biz yeni yapılar için öngörülen kuvvete dayalı yönetmeliği kullanmamızda terslik var. Çünkü mevcut binanın nasıl yapıldığını, hangi yönetmeliğe göre yapıldığını, hadi bilsek bile tarihinden çıkarsak bile yönetmelik uygulandı mı, uygulanmadı mı, ne kadar oldu vesaire. Yani eski yönetmeliklerin eksikleri olduğunu biliyoruz. Biz şimdi yine aynı kuvvete dayalı klasik yöntemle mevcut binayı değerlendirmek için de mevcut bina içinde bir takım kabuller yapmamız lazım. Nitekim öyle yapmaya başladık 90'larda. Yani bu olaylar daha hatta 90'larda değil 99 depremlerinden sonra da çünkü dediğim gibi tesadüfen bunların gelişmesi 1990'larda oldu ve bunun hayata geçmesi 2000'lerde oldu. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada. Evet. Şimdi zaten 2007 yönetmeliğini anlatacağım birazdan. 2007 yönetmeliği aslında bakarsanız kısmi bir yönetmeliktir. 1997 yönetmeliğinde ve önceki yönetmeliklerde mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili maddeler yoktu. Hiçbir yönetmelikte yoktu o zamana kadar. Ama tabii 99'dan sonra nasıl 1990'larda Kaliforniya'da yahu bizim mevcut binalarımız ne olacak diye düşünmeye başladı insanlar. Biz de 99 depremlerinden sonra düşünmeye başladık. Ya bu bir sürü çürük binamız var. Ne yapacağız bunları? Kamu binaları, özel binalar, konutlar. Hala konuşuyoruz. Yani bunları iyi değerlendiren bu şey sağlam mıdır, değil midir? Ne kadar sağlamdır? Ne yapmak lazım? Güçlendirmek lazım mı, değil mi? Bu konularda elimizde araç yoktu. Güvenilir araç yoktu. Nitekim 2007 yönetmeliği biraz gecikti tabii. Ama dediğim gibi bilimsel gelişmeler ve uygulamayla gelişmelerle tam bu sıralarda bütün dünyada yayınlandı. Ve bunu söylemekten aslında bir nevi mutluluk duyuyorum. Bizim 2007 yönetmeliğimiz bu modern yaklaşımı yönetmeliğe koyan dünyadaki ilk yönetmeliklerden biridir. Yani aynı zamanlarda Eurocode Avrupa şeyi de koydu bunu. Amerikalılar da hemen hemen aynı zamanda hatta onlar yönetmelik yazmadılar da onların biraz bir takım kılavuz kitapları vardır. Oraya koydular. Yani yönetmelik dışı uygulamalar yaptılar. Tabii daha sonra o da girdi. Şimdi yani sorunuz bu konuları da açtı, iyi oldu. Olay önemli bir gelişmedir bu. Çok çok önemli bir gelişmedir. Hem bilimsel bakımdan bilim dünyasını tabii çok hareketlendirdi. Hala çalışılıyor. O zamandan bu yana tabii epey mesafe alındı ama yapılacak daha çok şey var. Biz özellikle işte herhalde programın ikinci kısmında bahsedeceğim. Zaman kalacak inşallah. Bu yöntemi 2018 bu yaklaşımı 2018 yönetmeliğinde yeni binalara da şey yaptık, teşmil ettik, genişlettik ve çok bunun için ayrı bir bölüm yazdık yani ve mesela yüksek binaların tasarımı tamamen bu konsepte göre yapılıyor şimdi. Eski konsepti bıraktık. Yüksek binalarda hiç ilgisi yok daha evvel yaptığımız binaların. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yüksek binalarla ilgili 2008 yılında aslında Türkiye'de çok fazla yüksek bina yapılmaya başlandı. Özellikle İstanbul'dan başlayarak, 2000'li yıllardan başlayarak biz endişeyle bunları izlemeye başladık. Çünkü eski konsepte göre bunlar dizayn ediliyordu. Binaların kat sayıları gittikçe arttı. Bu arada Amerika'da da özellikle bu yüksek binalar konusu orada da hemen hemen işte oralarda da sayıca artmaya başladı. Özellikle Kaliforniya'da hatta eskiden izin vermiyorlardı. Çok özel izin veriyorlardı. Fakat yavaş yavaş ihtiyaçlar arttı. 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanki yönetimiyle biz Kandilli olarak bir protokol imzaladık ve İstanbul'da uygulanmak üzere özel bir yüksek binalar yönetmeliği taslağı hazırladık. 2008'de bunu yayınladık. Hala herhalde bizim web sayfamızda durur, bir güzel bir hatıra olarak. 2018'e kadar aslında yüksek binaların tasarımını ifade eden ve tanımlayan başka bir yönetmelik yoktu. Bu yönetmeliği bir takım bürokratik nedenlerle İstanbul Belediyesi resmen hayata geçirmedi. Geçiremedi. O tarafını bilmiyorum. Bir takım başka nedenleri var. İdari nedenleri var. Ama bu yönetmelik de facto kullanıldı. İşin güzel tarafı. Mühendisler de, epey bir mühendis o dönemde bu yönetmeliğin getirdiği şeylerle, yeniliklere şahit oldular. Öğrendiler, uygulamaya başladılar. Bu da 2018 yönetmeliğinde bu konular artık Türkiye'nin yönetmeliğine girdi. Şimdi bizim 2018 yönetmeliğinde örneğin yüksek binalar için ayrı özel bir bölüm var. Bunların nasıl uygulanacağını anlattı. Hatta onun dışında bu şekil değiştirmeye göre tasarımı ifade eden, onun yöntemlerini, modelleme sistemlerini anlatan çok ayrıntılı bir başka bölüm daha var. Sonuç olarak bunu belirtmeyi çok önemli görüyorum. Bu kavram bütün dünyada devrim yarattı. Türkiye'de de dediğim gibi özellikle 2007 yönetmeliğinde mevcut binalar için uygulanmaya başlandı. Ve hatta bunun en yaygın uygulaması İstanbul'daki İsmet projesiyle oldu. Aslında hatta şunu söyleyeyim, İsmet projesi bizim yönetmeliği bitirmemizi bekledi. Şöyle böyle bir sene kadar. Yani tam hayata geçme bakımından. Ve en yaygın uygulamada ve en düzenli tabii o Dünya Bankası prosedürlerinin uygulandığı bir şey oldu. Hala devam ediyor aslında İSMEP. Dolayısıyla özellikle okulların çok sayıda biliyorsunuz İstanbul'da okul binası bu yöntemlerle bu bizim 2007 yönetmeliğine koyduğumuz performansa göre tasarım yöntemleriyle değerlendirildi ve güçlendirildi. O bakımdan böylece 2007 yönetmeliğini de anlatmış oldum. 2007 yönetmeliği aslında sadece bunun için yazıldı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 2007 yönetmeliğinde yeni binaların tasarımıyla ilgili hükümler, bölümler 97 yönetmeliğinin büyük ölçüde aynısıdır. Eksik olan bazı şeyler tamamlandı, bazı hatalar düzeltildi. Çelik bölümünde bir takım problemler vardı. Onlar biraz geliştirildi. Sağ olsun değerli arkadaşım Erkan Özer, Profesör Erkan Özer'in büyük katkısı olmuştur. Ama esas amacı yönetmeliği bu yeni bölümü yazmaktı. O zamana kadar yönetmeliğin 6 bölümü vardı. Biz 7. bölümü yazdık. Bu performansa göre mevcut binaların değerlendirilmesini ve güçlendirilmesini konu eden bölümü yazdık. Bu da dediğim gibi İSMEP'ten başlayarak hala, yani pardon 2018'e kadar, 2019'a kadar hatta uygulaması itibariyle devam etti. Ve 2019'a da bir yıl önce yayınlanan 2018 yönetmeliği yürürlüğe girdi. Şu anda aynı konseptle mevcut binalar yine değerlendiriliyor. Tabii o bölüm de daha geliştirildi çünkü o arada bir 10 sene daha geçti, 10-15 sene geçti. Konular daha da geliştirildi ve böylece bu konu gündemimize girmiş oldu.
Evet, tam bu noktada bir ara verelim hocam. Hiç kesmeden geldik.
Evet, ben de hiç ara verecek imkan bırakmadım galiba.
Yok ama çok iyi oldu çünkü bir bütünlük içinde ele aldık. Bu son derece önemli konuyu. Evet, ondan sonra da aradan sonra da hemen Elvan'ın bir sorusu var herhalde.
Bir sorusu daha var.
Tamam. Bir sorusu daha. Tamam.
Tamam. Peki. Tabii memnuniyetle.
Evet. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikteyiz. Tabii ki Argun Yum da programımız başladıktan kısa bir süre sonra aramıza katıldı. Argun'a da bir merhaba diyelim. Devam ediyoruz efendim. Nuray Hoca'nın 50. akademik yılı vesilesiyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine 3. programımızdayız. Fakat 3. programla bitirmeyeceğiz. 4. programa devam edeceğiz. Buyurun Nuray Hocam.
Evet, yani tabii laf lafı açıyor biraz. Konu aslında büyük. Ben de hiç durmadan anlatmama rağmen zamanın büyük kısmını bu programda da harcadık. Şimdi bu programın, bugünkü programın son kısmında 99 depremi sonrasında neler oldu? Türkiye'de neler oldu? 99 depreminin etkileri ne oldu? Neler yapıldı? Yani hep yönetmelikten ben tabii kendi ilişkim dolayısıyla yönetmeliklere ağır veriyorum ama tabii diğer konularda da genel olarak çok önemli gelişmeler oldu. Şöylece özetlemek mümkün. Tabii Kocaeli ve Düzce depremleri çok geniş toplumsal, ekonomik ve moral etkiler yarattı. Ve deprem mühendisliğine ilgiyi de çok arttı. Bu yıllarda bizim Kandilli'de öğrenci sayımız anormal bir biçimde artış gösterdi. Yani master sınıflarımız bizim işte o zamana kadar en fazla 10 kişi falanken böyle 25 kişi, 30 kişi falan olan sınıflarımız oldu. Daha sonra azaldı bunlar tekrar. Bu böyle bir moda mıydı? Biraz tabii depremin etkisi şey oldu. Ve aynı zamanda sanıyorum geçen hafta da söylemiş olabiliriz. O tabii 97 yönetmeliği daha önce 97'de yürürlüğe giren, hatta 97'de yazılıp 98 başında yürürlüğe giren yönetmelik de o arada pek uygulanamamıştı ekonomik bunalım yüzünden. Ama herkes o yönetmeliğin çok zor, çok karmaşık olduğundan şikayet ediyordu. Ama 99 depremlerinde yönetmelikte gösterilen konuların ne kadar önemli olduğu görülen hasarlardan anlaşıldı ve birden yönetmelik kıymete bindi. Bu da çok önemli bir şeydir. Yani 99 depremleri o manada bir pozitif işlev gördü diyebiliriz. Bu 99'dan hemen sonra neler oldu? Önemli kısa başlıklar halinde geçeceğim. Önemli bir gelişme, Ulusal Deprem Konseyi diye bir konsey kuruldu. O zaman Ecevit hükümeti iş başında bir hükümet genelgesiyle kuruldu. 15 üyeden biri. Ben de o ilk seçilen 15 üyeden biriydim. Güzel çalışmalar yaptık yani. TÜBİTAK bünyesi içinde çalıştık. Oldukça başlarda sık toplantılar yapıyorduk. Hemen hemen her ay bir toplantı yapıyorduk. Önemli raporlar hazırladık. Şimdi onların detaylarına giremiyorum. Daha önceki programlarımızda aslında konuşmuşuzdur. Ama maalesef o şey daha sonra 2002'den sonra gelen AKP hükümeti pek önem vermedi konseye. Konsey zaman içinde unutuldu, bir kenara bırakıldı. Ve en sonunda yanılmıyorsam 2007 yılında veya daha önce belki de iptal şey oldu, kaldırıldı. Bir yerde yazık oldu çünkü iyi bir çabaydı. İlk defa bu manada bir sürekli konsey çalışması olmuştu. Ben de kişisel olarak katkıda bulunmaktan, diğer arkadaşlarım da tabii çok mutlu oluyorduk. Bu arada yine çok önemli bir gelişme. 2000'de hemen bir yıl sonra malum en büyük sorunlarımızdan, maalesef hala da devam eden sorunlarımızdan yapı denetimi sorununa rasyonel bir çözüm bulabilmek için o depremin verdiği ivmeyle Bayındırlık Bakanlığı'nın Yüksek Fen Heyeti bir taslak hazırladı. Ki bu şeyin içinde daha önce adını andığım rahmetli Oktay Ergünay da vardı, eski Afet İşleri Genel Müdürü. O sırada Yüksek Fen Heyeti de geçmişti. Yüksek Fen Heyeti en prestijli makamı idi bakanlığın. Şimdi öyle bir şey kaldı mı kalmadığımızı hiç sanmıyorum. Aynı şeyde mesela yine adını anmaktan mutluluk duyduğumuz daha sonra bakanlık müsteşar yardımcılığı yapacak Mahmut Küçük arkadaşımız vardı. Bunlar benim iyi temasta olduğum arkadaşlardı. Onların da davetiyle ben danışman olarak bu kararnamenin kanun hükmünde kararname hazırlandı. Ben de katkıda bulundum. Yani Ankara'ya 4-5 kere gidip aynı zamanda raporlar yazdım. Onların yazdıkları raporlara ve taslaklara görüş verdim vesaire. Bu 595 sayılı kanun yeni yapı kanun hükmünde kararname, özür dilerim. Yeni bir yapı denetim sistemi getiriyordu rasyonel olarak ve bunu gerçekleştirecek mühendisler de bizim daha sonra herhalde gelecek hafta biraz daha detaylı konuşuruz. Yüksek mühendis diye şey yaptığımız, yüksek mühendislik diye tanımladığımız ve esasen daha önce de çalışmalarına başladığımız yeni mühendislik sisteminin esaslarını da bu 595 sayılı kararnamede koymak istediler. Ve 601 sayılı bir başka kanun hükmünde kararname ile yetkin mühendislik sistemini başka bir isim altında de facto getirdiler. Adına da uzman mühendislik dediler. Ben o zaman karşı çıktım ama olsun dedim. İsim önemli değil. Daha sonra değiştirilir icabında. Ama sonuç olarak ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işin bir uzmanlık işi olduğu tescil edildi. Ve hatta mesela çok ileri bir düzeyde bu uzman mühendislerin kendilerini mali mesuliyet sigortası kapsamına almaları oraya kondu. Bu o zamana göre devrim niteliğinde bir şeydi. Fakat Türkiye'de devrimleri gerçekleştirmek tabii kolay iş değildir. Hemen birkaç kuruluş, maalesef bunların içinde Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği de vardır. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular ve iki kararname de hemen hayata geçemeden doğru dürüst iptal edildi ve ondan sonra tabii yapı denetim sistemi hemen arkasından bir yapı denetim kanunu çıkarıldı ama o yapı denetim kanunu hala tam oturmuş değil. Defaatle sayısını bile hatırlamıyorum. Revizyondan geçti ama maalesef bugün hala tatminkar bir yapı denetim sistemine sahip olmadığımızı söylememiz mümkün. Bu konuları daha önceki programlarımızda da defaatle konuşmuşuzdur. Bu vesileyle bu konuyu da ifade etmiş oldum. 2004'te önemli bir gelişme olarak Deprem Şurası toplandı. Bu hakikaten yani Türkiye'de belki o zamandan bu yana da yapılan en önemli çalışmalardan biridir. Ben bunun hazırlık çalışmalarına katıldım. Yine biraz önce adını andığım değerli arkadaşım Mahmut Küçük'ün, o zaman bakanlıkta müsteşar yardımcısıydı. Onun talebiyle epey hazırlık için, yani hangi konuların nasıl kurulacağı, ne tür komisyonlar oluşturulacağı vesaire. Ve ondan sonra da Şura'da alt komisyon başkanlığı yaptım teknik mevzuat konusunda. Raporlar yazdık vesaire. Çok iyi bir şeydi. Yani sonuç olarak o Şura'nın dokümanları bugün de yani daha sonraki bütün raporlarda, bilmem işte meclis araştırma raporlarında bile bugün bile referans verilen bir çalışma oldu. Daha sonra benzer çalışmalar yapıldı. Mesela 2012 miydi galiba? Beşinci kalkınma planı. Şimdi kalkınma planları tamamen rafa atıldı ya. Beşinci kalkınma planı için bir çalışma yapıldı. Özel bir komisyon kuruldu. Ankara'da günlerce, haftalarca çalıştık. Gidip gelerek. O da çok güzel bir dokümandır. Onu da bu arada hatırladım. Ve nihayet aynı yıllarda, işte aynı dönemde diyelim artık, 2009'da AFAD kuruldu ve AFAD Deprem Danışma Kurulu kuruldu, oluşturuldu. Bilim çevrelerinden ve ilgili kuruluş çevrelerinden. Ben de Boğaziçi Üniversitesi temsilcisi olarak oraya katıldım. İlk üyelerinden biriyim. Ama hemen bir yıl sonra emekli olduğum için, tabii üniversite görevim sona erdiği için, gerçi devam etti gayri resmi olarak ama resmen ayrıldım. Ama sonra bir süre daha toplantılara, sağ olsun AFAD Başkanı, o zamanki AFAD Başkanı Mehmet Ersoy'un davetiyle yine devam ettim katılmaya. Gayri resmi olarak, gözlemci olarak diyeyim. Tabii bu benim de resmen çalıştığım dönemde AFAD Deprem Danışma Kurulu çok önemli bir çalışma yaptı. Bu Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı, UTSEP adıyla anılır. Yani kısaca deprem konusunda Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 yıl içinde, ya o zamanki tarih 2023'e kadar yapması gereken bütün önemli hususlar kağıda döküldü, tanımlandı, strateji olarak kondu ve bunlarla ilgili eylem planları kondu. Oldukça iyi hazırlanmış bir dokümandır. Yani orada neler yapılması gerektiği konusundaki şeyler maalesef çok azı bugün hayata geçirildi. Bugün açıp okursanız çoğunun hala ihtiyaç olarak ortada durduğunu görürsünüz. Tabii mesela yetkin mühendislik konusu da o konulardan biridir. Orada vardır. Biraz da bizim çabamızla koyduk. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir tanesi benim tesadüfen şey oldu. Altyapı deprem yönetmelikleri yapalım dedik. Çünkü bizim deprem yönetmeliğimiz aslında sadece binalar içindir. Eskiden yapılar deniyor. Biz yapı demiyoruz artık, bina diyoruz. Yani ofis binası, konut binası ve binaya benzeyen yapılar için. Mesela bir köprü için kullanılamaz. Bizim Türkiye'nin bir resmi bir köprü deprem yönetmeliği yoktu. Köprü ne kadar önemli bir şey biliyorsunuz. Yani bugüne kadar yoktu. Yani çok enteresan bir şey. 2000 bu UTSEF'te o konuda da bir strateji maddesi konuldu, bir eylem planı yapıldı ve ancak 2020'de bitti o çalışmalar. Yani daha doğrusu 2017'de, 16'da başladı altyapı yönetmelikleri. Köprü, kıyı liman, hava meydanları, tüneller, elektrik ve iletişim sistemleri, boru sistemleri ve hatları vesaire. Toplam 7 tane yönetmelik hazırlandı 2017-2020 arasında ve bunlar tesadüfen geçen hafta yayını, yani bunların bir kısmı, hepsi değil. Mesela köprü yönetmeliği, ben köprü yönetmeliğinde kıyı deprem yönetmeliği ve hava meydanları binaları yönetmeliği olmak üzere, bunlar deprem yönetmelikleri, bu üçünün hazırlanmasına önemli ölçüde katkıda bulundum. Bunlar 6 Ekim 2020'de yayınlandı. Bir yıl sonra, yani geçtiğimiz hafta 6 Ekim'de yürürlüğe girdi. Ya, girmiş olması lazım.
Evet. Bu arada süremiz de bitti hocam. Evet. Artık dördüncü programla konuyu ele alacağız gelecek hafta. Bu arada üzerinde durmadığınız İstanbul için deprem master planı var.
Evet, önümüzdeki
hafta konuşuruz. Evet. Çok çok teşekkürler hocam. Sağ olun.
Rica ederim.
Çok hızlı bir akışımız oldu. Evet efendim. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın 50. akademik yılı vesilesiyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine 3. programımızı gerçekleştirdik. Gelecek hafta 4. programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.